Ayrım 3, sayfa 16. 3. Öz belirleme ve eşsiz olma. İnsan kendisini ve durumunu dikkate alabildiğinden ve kendisini geleceğe uzatabildiğinden, temel güdü yönünü kendisi için hazırladığı genel amaçtan, kavramsallaştırdığı üstünlük ya da başarıdan alır. Amacın içeriğinin tümü kavramsallaştırılmamıştır. Birey nereye yol aldığından ancak belli belirsiz haberdardır. Suje'nin amacı bir ölçüde psikoloğun anlam çıkarma işi ya da çalışma hipotezidir. Amacın formüle edilmesinde nesnel gerçekler kullanılmış olmasına karşın bu sonunda bireyin buluş yeteneği ya da yaratıcı gücü tarafından öznel olarak belirlenmiştir. Bireysel eşsizliğin çok belirgin bir duruma gelmesi bu şekilde olur. Her bir vakadaki kalıtımsal ve çevreyle ilgili faktörler kümesinin eşsiz olmasının ötesinde bunları kullanan üstünlük amacı sonsuz bireysel çeşitlemeler yapabilir. Hiçbir ruh özgürlük ortamında gelişmez. Herkes dünyada ve evrende en yakın çevresine zihin, duygu ve beslenme açısından bağımlıdır. Oysa o denli bağımsızdır ki bu ilişkileri bilinçli olarak ele almalıdır. Bunları yaşam soruları olarak yanıtlamalıdır. Organizması ve çevresi arasında bilinçli bir ilişki kurarak çocuğun ruhu belirsiz nedensel bir güce sahip gibidir. Sonuçta normal ya da anormal hiçbir zaman matematiksel kesinlikle bir tepki göstermez. Yaşam cansız maddenin aksine belli bir ölçüde muğlak ve spontane biçimde bir tepki gösterir. Çocuğun gelecekle ilgili bireysel anlayışı egemen nedensel faktördür. Ruh dünyasında kendi inançlarımızın ötesinde bireysel bir yönelim ilkesi yoktur. Dünyaya tepkilerimiz onu ele alma biçimimize, inançlarımıza ve tutumumuza bağlı olacaktır. Böylelikle bireysel psikoloji, bilişsel ve fenomenolojik bir psikoloji durumuna gelir. Daha önce sözü edildiği gibi içsel çatışmalar gibi görünenler kişinin seçimler yapma özgürlüğünden kaynaklanır. Bu özgürlük nevrotik kişi için özel bir güçlük yaratır. Çünkü bir seçim ileri doğru bir adımı işaret eder. Oysa nevrotik kişi ilerlemekten korkar. Böylelikle ötekilerin içsel çatışmalarından söz ettikleri yerde Adler zaman kazanmak amacıyla kararsızlık tutumundan, zaman kaybından söz eder. Yine de daha önce sözü edildiği gibi davranışa rehberlik etmede inanç ve tutumların önemi varsayımı ve bunların bireyin kendi yaratıcı gücü tarafından nihai olarak belirlenmesini tedavi için çok önemli olan ve daha önce de değinilen iyimser bir bakış açısı izler. 4. Toplumsal bağlam. Kısmi işlevler bireyin çevresi ve koşulları çerçevesinde meydana gelir. Aynı şekilde birey de kendisini daha geniş bir bağlamda insan toplumu içinde düşünmelidir. Bizi insan yapan önemli unsurlardan biri olan dil, toplumsal bir üründür. Bu bize bireyin toplumsal bağlamını tam olarak hesaba katmadan onu incelemenin nedenli bilim dışı olduğunu gösterir. Böylelikle bireysel psikoloji bireyler arası işlemlerin incelenmesi olur. Bu, kendisini tahttan indirilmiş hisseden çocuğun konumundan gelişen aşağıdaki tanımlamada yansıtılmıştır. İlk doğan çocuk tahttan indirilmesini imrenme ve kıskançlık yoluyla haşince savaşarak kızlandırır. Bu olağan bir şeydir ve ilk çocuğu ebeveynlerinin gözünden düşürür. Duyu organlarının çalışması bile Adler tarafından toplumsal bağlam içinde dikkate alınmıştır. Duyu organlarındaki kusurlar çocuğun başkalarının yaşamlarını paylaşma olanağını kısıtlar. Kişinin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlara gelince bunların hepsinin toplumsal doğası vardır. Çocuk yuvasından iş yöntemine, okul arkadaşlığından evliliğe kadar uzanan, yaşamda sağlamamız gereken her uyumun dolaylı ya da dolaysız toplumsal bir eylem olduğunu anlamalıyız. En erken dönemlerden başlayarak baskın bir biçimde sosyal ya da antisosyal yeni düşünceler ve olaylarla karşılaşırız. Bu nötr olamaz. Örneğin çevremizdeki hastalık ve ölüm dolayı korkuya kapılmış bir erkek çocuğunu düşünün, çocuk korkularını doktor olmak ve ölüme karşı mücadele etmek kararlılığıyla hafifletebilir. Bu kesinlikle başkalarını gömen bir mezar kazıcısı olmak fikrinden daha toplumsal bir fikirdir. Bu tepkiyi bu konumdaki bir erkek çocukta görmüştüm. 5. Toplumsal ilgi. Organizmik holistik görüşte kişi toplum ve onun kurallarıyla kaçınılmaz bir çatışma içinde görünür. Bu görüş buna benzer çatışmaların varlığını yadsımaz, ama onların kaçınılabilirliğini yatsır. Toplum kavramı yalnızca bir soyutlamadır. Somut gerçekte yalnızca bireyler ve bir arada yaşama sürecini kolaylaştırmak için onların koydukları kurallar vardır. Herkesin bu oyunun kurallarını anlama, onları daha çok geliştirme ve toplumun bir parçası olarak başka bir bireyin karşılamak zorunda kalabileceği bir şey için katkıda bulunma yeteneği vardır. İnsan doğası toplumsal yönden olumlu eylem olanağını içerir. İnsanın var olabilmesi için ona gereken yüksek düzeydeki işbirliği ve toplumsal kültür, zorlamalı olmayan toplumsal çabayı gerektirir ve eğitimin en önemli amacı bunu canlandırmaktır. Toplumsal duygu doğuştan gelmez, bu bilinçli olarak geliştirilmesi gereken doğal ve gizli bir olanaktır. Almanca terim Gemeinschaftsgefühl. Toplumsal ilgi olarak çevrilmiştir. Bu bencil bir güdünün karşıtı olan, doğal ve bencil olmayan bir güdü değildir. Bu holistik kurama yabancı, motivasyonel bir dualizm olurdu. Toplumsal ilgi ise daha çok eğitim yoluyla bilinçli olarak geliştirilmesi gereken bilişsel bir fonksiyondur. Böyle olmakla birlikte kişi daktilo yazmak ya da kayak yapmak gibi herhangi bir gelişmiş yeteneğe benzer ikincil motivasyonel nitelikler edinebilir. İnsan neyi iyi yapma yeteneği varsa onu yapar. Toplumsal duygu ya da toplumsal ilgi kavramı günümüzde Adler'in en önemli katkılarından biri olarak kabul edilmiştir. Olumlu ruh sağlığının tanımlanması için bu özellikle önemlidir. Bu kavramı içermeyen öteki kavramlar için bu tanımlama çok büyük güçlükler çıkarır. C. Ruh sağlığı kuramı, nevroz ve psikoterapi. 1. Ruh sağlığı. Olumlu ruh sağlığı hala enine boyuna tartışılan bir sorun olmasına karşın Adler geniş çapta kullanılabilecek bir yanıt formüle etmenin zorunlu olduğunu açıkça görmüştür. Ruhsal rahatsızlıkları genellikle hastalık olarak tanımlamış ama onların yanlış yaşama biçimleri, yanlış yaşam tarzları olduklarını da göstermiştir. Yaşam tarzı yanlış olanları başarısız kişiler olarak tanımlamıştır. Böylelikle ruh sağlığı hiçbir zaman yalnızca bir hastalığın yokluğu değil, daha az yanlış olan bir yaşam biçimi anlamına geliyordu. Terapötik çabaların amacı büyük hataları küçükleriyle değiştirmektir. Büyük hatalar nevrozlar yaratabilir ama küçük hatalar neredeyse normal olan bir insanı ortaya çıkarabilir. Adler terapötik amacını bu alçak gönüllülükle ifade etmiştir. Çünkü doğru yaşama biçimi için kesin bir yanıtı yoktu. Hala bir yanıtımız yok ve herhalde hiçbir zaman olmayacak. Yaşamın anlamına kesin bir yanıtımızın olmadığı gibi. Doğru yaşama biçimine bir tanım bulma zorunluluğu ve buna kesin bir yanıt verme olanaksızlığının ortaya koyduğu bu ikilem karşısında Adler pragmatik bir yanıta başvurmuştur. Adler ruhsal olarak sağlıklı denebileceklerin uzun vadede ruhsal hasta olarak adlandırılabileceklerden toplumsal açıdan geniş anlamda daha yararlı olduklarını gözlemlemiştir. Bunun sonucunda toplumsal yararlılığı ruhsal sağlığın ölçütü yapmıştır. Yararlıyla genel olarak insanlığın çıkarları için olanlar demek istiyorum. Herhangi bir eylemin değerinin mantıklı değerlendirmesinde ölçüt, günümüzde ve gelecekte onun tüm insanlığa ne kadar yararlı olduğudur. Bu kıstas yaşamın yalnızca o anda korunmasına hizmet eden eylem için değil, din, bilim ve sanat gibi daha yüce eylemler için de geçerlidir. Bu tür bir çalışmanın sağlıklı olup olmadığı dünyanın düzeni tarafından belirlenir. Buna göre ben merkezli bir amaç sınırlı ve tartışmalı olmak zorundadır. Oysa özü aşıcı nitelikte yararlı bir amacın ulaşabileceği çok büyük bir geçerliliği vardır. Bu gibi bir yararlılık iyi gelişmiş toplumsal bir duygunun ya da toplumsal ilginin sonucudur. Toplumsal duyguda bir artışın değerini abartmak neredeyse olanaksızdır. Zihin gelişir çünkü zeka toplumsal bir fonksiyondur. Yarar ve değer duygusu artmıştır. Bu cesaret ve iyimser bir görüş verir ve hepimizin ortak çıkarlarında ve dezavantajlarında bir uysallık duygusu vardır. Birey yaşamda kendisini rahat hisseder ve varlığını başkalarına yardımcı olduğu ve kişisel aşağılık duyguları yerine ortak aşağılık duygularını yendiği ölçüde değerli bulur. Yalnızca ahlaki türdeki değil, güzeli ve çirkini en iyi anlama yolu olan estetikteki doğru tutum da her zaman gerçek toplumsal bir duygunun üstüne kurulacaktır. Benzer bir parçada şu yorum yapılır. Cesaret iyimser bir tutum, sağduyu ve dünyanın kabuğu üstünde kendisini rahat hissetmek, avantajları ve dezavantajları aynı sağlamlıkla karşılamakta kişiye yardımcı olacaktır. Onun üstünlük amacı insan ırkına hizmet etmek ve onun güçlüklerinin kendi yaratıcı gücüyle üstesinden gelmek fikriyle özdeşleşecektir. Adler burada toplumsal ilgisini geliştirme yoluyla sosyal yaşama iyi hazırlanmış bir bireyin yaşam tarzını karakterize eder. Bu kişi aynı zamanda tüm aşk sorunlarını partnere sadakat ve topluma sorumluluk içinde çözecektir. 2. Nevrotik yaşam tarzı. Tam tersine nevrotik yaşam tarzı temelde şımartılmış çocuğun yaşam tarzıdır. Böyle bir kişi katkıda bulunmaz, başkalarına yaslanır ve ondan eylemleri için sorumluluk üstlenmekten çok sorumluluğun yönünü değiştirmesi, başka faktörleri ya da kişileri suçlaması beklenir. Nevrotik bir yaşam tarzının incelenmesinde her zaman bir rakipten kuşkulanmayız ve hastanın bu durumundan ötürü en çok kimin zarar gördüğünü dikkate almayız. Bu genellikle ailenin bir üyesi, bazen de karşı cinsten bir kişi olabilir. Ama hastalığın genel olarak topluma bir saldırı olduğu vakalar da vardır. Nevrozda her zaman gizli bir suçlama öğesi vardır. Hasta kendisini ilgi odağı olma hakkından yoksun bırakılmış gibi hisseder ve sorumlulukla suçu başka birisine yüklemek ister. Sorunlu çocuk ve nevrotik bu gibi bir gizli öç alma arzusu ve suçlamayla insanlarla ve kurallarla mücadele ederken toplumsal aktiviteyi dışlayarak doyumsuzluklardan biraz olsun kurtulur. Doyumsuzluk bu gibi bir kişinin genel yaşam sorunları, çalışma ve aşkla yüz yüze geldiği zaman hazırlıksız olması gerçeğinden kaynaklanır. Tüm bunların hepsi doyum verici çözümler için işbirliği ve toplumsal ilgi ister. Şımartılmış prototipten gelişmiş tüm nevrotik kişiler toplumsal değeri olan herhangi bir şey yaptıktan sonra değil de yapmadan önce takdir edilmeyi beklerler. Böylelikle olayların doğal akışının kendilerinden yana dönmesini umarlar. Bu gibi insanlar vermeden almayı, her şeyi karşılıksız almayı ve ya hep ya hiç olsun isterler. Sonuç çoğu zaman hiçbir şeydir. Bir açmaza ulaşıldığı zaman nevroz açığa çıkar. Hasta sakatlandırıcı semptomlar gösterir. Bunlar öz saygısını korumaya, kendisi ve başkaları önünde başarısızlığına mazeretler bulmaya yarar. Aynı zamanda bu semptomlar kendisine yeterince yardımcı olmadığını düşündüğü başkalarına karşı suçlamalardır. Nevroz süjeye her zaman rahatlama verir ama bu doğal olarak nesnelliğin ve sağduyunun ışığında değil, onun kişisel mantığına göredir. Nevroz bir miktar zaferi garanti altına alır ya da en azından yenilgi korkusunu hafifletir. Bu nedenle nevroz korkağın silahıdır ve bu silah en çok zayıf olan tarafından kullanılır. Hasta için her nevroz sorunu gerçekliğin taleplerinin çarpıtıldığı ve yadsındığı davranma, düşünme ve algılama biçiminin güçlükle korunmasıdır. Nevrotiğin tanımı haşin bir tanım olarak görülebilir. Ama Adler kuşkuya yer vermeyen önemli bir açıklama da yapar. Her nevrotik kısmen haklıdır. Bununla nevrotiğin davranışı için geçerli nedenlere sahip olduğu kastedilir. Ancak bunlar yeterli nedenler değildirler. Genellikle nevrotik organ eksikliklerinden acı çekmiş ya da çocukken şımartılmış ya da ihmal edilmiştir ve Adler'in sonraki bir yayımında formüle ettiği gibi her üç durumda şımarık ve katkısız bir yaşam tarzına yol açıcı gelişmelerdir. Bu üç tip çocukta aşağılık duygusunun üç tipik vurgulamasıyla karşılaşırız. Bunların hepsi toplumsal ilişkiyi zayıflatır ve bireyi giderek daralan bir ilgi alanı içinde tecrit etme eğilimi gösterir. Esas konu bireyin bu gibi durumlar tarafından yanlış bir yaşam tarzına doğru yönlendirilmiş olmasıdır. Bir vakayı anlamak demek, bir sonuca varmak demektir. Hastanın koşulları ve onun başlangıçtaki yanlış yorumlaması dikkate alındığında, o epey mantıklı davranmaktadır ve aynı varsayımlar göz önüne alınırsa, hasta aynı biçimde tepki gösterecektir. Bu nedenle nevrotiğe empati ve sevecenlik gösterebilir ve bu arada değişme olasılığıyla ilgili olarak mutlu olabiliriz. 3. Psikoterapi. Eğer ruh sağlığı genel yarar için bir üstünlük amacı ya da başarı için çabalamaysa ve ruh sağlığı genel geçerliliği olmayan bir amaç, kişisel bir üstünlük için yanlış bir çabalamaysa, o zaman psikoterapinin görevi hastayı çabalaması için daha yararlı bir hedefe doğru yeniden yönlendirmektir. Hasta terapiste o sırada karşı karşıya kaldığı bir yaşam durumuyla ilgili olarak bir açmazda tıkanmış olması nedeniyle gelir. Daha derindeki güdüde altta yatan yaşam tarzında bir değişiklik yapmalıyız. O zaman hasta tüm yaşam görevlerini yeni bir perspektiften görecektir. Sonuç bilişsel bir reorganizasyondur. Gördüğümüz gibi yanlış amaç az gelişmiş toplumsal bir ilgi ve artmış aşağılık duygularından kaynaklanır. Bu nedenle terapistin görevi hastayı yüreklendirmek ve onun toplumsal ilgisini güçlendirmektir. Bu, terapist tarafından önce hastaya içten bir toplumsal ilgi gösterilmesiyle olur. Böylelikle psikoterapi duygu yansıtmayan bir teknoloji olarak hemen reddedilir ve kişiler arası içten bir ilişki durumuna gelir. Hastanın ilgisi bir dost olarak çekilmeli ve ikna etme yoluyla onda kabul edici bir zihin yapısı oluşturulmalıdır. Gerçekten de hekimin ya da psikoloğun görevi hastanın kendisi gibi bir insanla bir ilişki yaşamasını sağlamak, sonra da bu uyandırılmış toplumsal duyguyu başkalarına aktarmakta ona yardımcı olmaktır. Bu yöntem hastanın iyi niyetinin kazanılması ve sonra bunun çevresine aktarılması yönünden kesinlikle annenin fonksiyonuna benzer. Anneliğin toplumsal görevi bireye toplumu yorumlamaktır ve anne bunu başaramazsa görevin çok sonra bu iş için ağır bir biçimde engelli olan hekimin üstüne kalacağı olasıdır. Annenin bedensel ve ruhsal ilişkide çok büyük bir avantajı vardır. Anne bir çocuğun elde edebileceği en büyük sevgi ve dostluk deneyimidir. Bu anneliğin çifte fonksiyonudur. Çocuğa insan arkadaşlığının mümkün olan en eksiksiz biçimini sunmak ve sonra bunu başkalarına karşı bir yaşam tutumu şeklinde yaymak. Freudcuların aktarım olarak adlandırdıkları parantez içinde şimdilik onu cinsel anıştırmadan ayrı olarak irdeleyebilmemiz bakımından yalnızca toplumsal duygudur. Öteki psikiyatri okullarının nevrozları ele alışlarındaki başarılarını yadsımak değil amacımız. Ama deneyimlerimiz sayesinde öğrendiğimiz üzere hastaya hekimle iyi bir insan ilişkisi ya da her şeyden önce ona cesaret verdikleri zaman deneyimimize göre yöntemlerinin daha çoğunu gerçekleştirmiş olurlar. Terapistin görevi hastaya ne yaptığını anlamasında ve ben merkezli ilgisini toplumsal yaşam ve yararlı etkinliğe aktarmakta ona yardımcı olmaktır. Tedavi hastanın o zamana kadar kendi anlayışından çok iyi gizlenmiş bir sır olan ben merkezli amacını anlamasına bağlıdır. Ama Adler tedaviyi yalnızca bu gibi bir içgüdüye bağımlı bırakmamıştır. Onun aynı zamanda çevre terapisi ya da günümüzde çoğunlukla toplumsal terapi dediğimiz içgörüsüz terapi için de bir yeri vardır. Bazı daha hafif vakalarda çok çeşitli semptomları olan bir hastanın doktor ya da kendisi bu semptomların tutarlılığını kavramadan önce onlardan kurtulduğu doğrudur. Bunun nedeni ya hastanın durumunda olumlu bir değişiklik olması ya da doktorun cesaret vermesi ya da hastanın şans eseri başkasına olan ilgisini yenilemesidir. Ayrım 3'te geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Gemeinschaft Gefühl. GEMEINSCHAFTSGEFÜHL.